Zohar'ın kilidini açmak. Ön söz. Ve bilgi olanlar gökyüzünün aydınlığı olarak ışıldayacaklar. Onlar Zohar kitabı diye adlandırılan bu aydınlıkta çaba sarf edenlerdir. Zohar kitabı madde 88. Zohar kitabı bize tam ve mutlak aydınlanmayı veren çok özel bir güç içerir. Bu o kadar heyecan verici, sürükleyici ve büyüleyicidir ki onu okuyan bir daha elinden bırakamaz. Zohar, ona kapılanlar için güç ve canlılık kaynağı olur. Zohar ile yeni bir yaşama başlayabilir ve dünyada var olan iyi ve memnun edici şeyle bağ kurabiliriz. Zohar'ın kilidini açmak, herkes için Zohar adlı kitaplar serisinin ilk tanıtım kitabıdır. Herkes için Zohar, Zohar kitabının kolay okunabilir hale getirilmiş baskısıdır. Bu seriden en fazla yararı sağlamak için okuyucuya ilk önce bu kitabı okumasını öneririz. Bu kitap, Zohar'ı okurken ondan en büyük faydayı sağlayabilmek için gereken doğru yaklaşımı verecektir. Bu kitabı okumak için hiçbir ön bilgi gerekmemektedir. Birinci bölüm, Zohar öğretisinin özünü, bunca yıl neden saklı tutulduğunu ve günümüzde bize nasıl bir yarar sağlayabileceğini anlatır. İkinci bölüm ise realiteyi nasıl algıladığımızdan, yaratılışın planından ve son olarak da Zohar'ın sırrını hep birlikte nasıl çözeceğimizden bahseder. Okuyucular arasında meraklı olanlar için hazırlanan ek 3 ise herkes için Zohar'dan seçilmiş alıntıları içerir. Bu kitabı okuduktan sonra Zohar'ın gücünü hissedebilecek ve faydalarından keyifle yararlanacaksınız. Zohar saklı tutulacak, ta ki zamanın sonundaki günlerde son nesil gelene kadar ve o zaman Zohar yeniden ortaya çıkacak. Zohar kitabının önemi. Zohar kitabının ışığını hiç görmemiş olan yaşamı boyunca ışığı hiç görmemiştir. Gerçek bilgelik öğretisinin açık olarak çalışılması, 1490'da sona eren sınırlı bir dönem boyunca yukarıdan yasaklanmıştır. Bu dönemden sonra son neslin geldiği kabul edilir ki son nesle bu yasak kaldırılmış ve ona Zohar kitabı sunulmuştur. 1540 yılından itibaren ise genç ve ihtiyar demeksizin kitlelerin Zohar çalışması çok önemli bir mitzve olmuştur. İbrahim ben Mordehay ve İsrail hayat ağacından Zohar kitabından tatmaya yazgılı olduğu için onun sayesinde merhametle sürgünden kurtarılacaklar. Zohar kitabı madde 90. Şimdiki zaman maneviyatın hızla edinilmesini talep eder. Zohar kitabı yeni yollar açar ve çölde bir otoyol inşa eder. Zohar ve onun tüm getirisi kurtuluşun kapılarını açmaya hazırdır. Kabalist Raina Cook. İsrail kişisinin yaşamı Zohar kitabına bağlıdır. Kamamolu Kabalist İshak Yehuda. Kısım 1. Zohar'ın öğretisi. Zohar'ın öğretisi hareket zamanı. Tüm Kabala öğretisi yalnızca üst iradenin rehberliğini anlayabilmek için vardır. Tüm bu yaratılanlar neden yaratıldı? Onlardan istenilen şey nedir? Ve tüm bu dünya döngülerinin sonu ne olacaktır? Ramhal, Zohar, Kabala öğretisinin gerçek bilgeliğin temel kitabıdır. Bizlere daha yüksek boyutlara giden yolu göstermek için bugün tekrar meydana çıkmıştır. Ancak Zohar'da ve Kabala'da bu kadar özel olan şey nedir? Neden bu öğreti özellikle bugün yaşayanlar için sahne ortasındadır? İnsanlık daima gelişmektedir. Çok eski zamanlarda insanların temel ihtiyaçları vardı. Beslenme, barınma ve üreme. Bunlar doğal isteklerdir ve aynı zamanda var olmak için ihtiyaç duyulan gereksinimlerdir. Zaman içinde içimizde daha büyük ihtiyaçlar ve daha büyük istekler uyandı. Zengin, güçlü, saygıdeğer ve bilgili olmak gibi. Tarih boyunca içimizde ortaya çıkan bu ihtiyaçları tatmin etmeye çalışmaktayız. Bu değişiklikler içinde mutluluk, sevgi ve iyi bir yaşam bulmaya çalışmaktayız. Bugün bu koşuşturmacanın boş olduğunu görüyoruz artık. Her yeni nesil maddesel alanda daha çok ilerledikçe daha da çok acı çekmektedir. Yaygın olarak kullanılan uyuşturucu ve antidepresanlar günümüz neslinin hissettiği içsel boşluklardan kaçma çabasının göstergesidir. Medya her dakika bize hemen koşup almamız için çok daha çekici şeyler sunmaktadır. Bu belki bir giyecek, bir araba, bir ev, daha iyi bir iş, akademik ünvan, yurt dışı seyahati, hatta bir restoran bile olabilir. Fakat her seferinde yeni bir şey elde ettiğimiz an, ondan aldığımız keyif anında uçup gider ve Peki şimdi ne olacak düşüncesiyle kala kalırız. Sonra bir şeyin peşinde koşturma süreci yeniden başlar. Daha ne zamana kadar sürecek? Her geçen gün daha çok insan bu soruyu sormaktadır. Sadece daha ne zamana kadar değil, aynı zamanda neden diye de. Neden yaşamlarımız bu şekilde sürüyor? Neden gerçekten bir huzur bulamadan sürekli bir şeylerin peşinde koşuyoruz? Neden her şey onu elde eder etmez anlamsız ve tatsız hale geliyor? Genel olarak eğer hayat bundan ibaret ise ve bizim bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoksa neden yaşayalım ki? Hayatın amacını ve anlamını bu kadar çok kişinin sorguladığı bir durum daha önce hiçbir zaman olmamıştır. Geçmişte biz soru sormadık. Doğduğumuz için yaşadık. Ancak bugün içimizde birdenbire ortaya çıkmaya başlayan bu tür sorular bizi huzursuz etmekte ve bizi ileriye doğru dürtüklemektedir. Yıllar boyu süren araştırmalar sonunda bize hayattan daha fazlasını alabilmeyi öğreten Kabala bilgeliğine geldik. Daha önceki zamanlarda Kabala'ya hiç gereksinimimiz yoktu. Bu nedenle de gizlenmişti. Ancak bugün Kabala'ya ihtiyaç duymamız, onun bizim neslimize tekrar ortaya çıkmasının temel sebebidir. İkinci sebep ise bugün içinde bulunduğumuz özel durumdur. Teknoloji ve medyadaki gelişim, dünyayı herkesin tamamen birbirine bağımlı olduğu küçük bir köye dönüştürdü. Öte yandan bencilliğimiz ve birbirimize olan nefretimiz de artmaktadır. Başkalarına hoşgörü göstermek bizler için giderek daha da zorlaşmaktadır. En kişisel seviyeden başlayarak ailenin her üyesi kendi kişisel odasına, arabasına ve kendi sanal evine ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar ilişkilerini sürdürmekte çok zorlanmakta ve boşanma oranları hızla artmaktadır. Tüm dünyada aile birimi parçalanıp yok olmaktadır. Kalabalık küçük gezegenimizde birbirimize düşman olarak ve anlaşmazlıklar içinde bir arada yaşamaktayız. Dünya çapında kitlesel imha silahlarının sayısındaki artış, bizi etrafımızdaki her şeyin tutarsız ve öngörülemez olduğu tehlikeli bir duruma getirdi. Dünyadaki varlığımızı koruma kabiliyetimizi kaybettiğimiz rahatlıkla söylenebilir. İleriye baktığımızda eğer aynı yolda devam edecek olursak varlığımızı nasıl sürdüreceğimiz belli değildir. Çocuklarımıza ne tür bir dünya bırakıyoruz? Bugünün nesli çocuklarının kendilerinden daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına inanmayı bırakan ilk nesildir. Arka planda tüm bunlar varken Zohar kitabı ve diğer Kabala kaynakları ortaya çıkıyor. Bu kitaplar şu an yüzleştiğimiz bu durumun çoktan öngörülmüş olduğunu bize açıklıyorlar. Buna benzer bir durum ilk defa binlerce yıl önce eski Babil'de kendini gösterdi. Babil Kulesi ile ilgili kutsal kitap sayesinde tepesi gökyüzüne kadar uzanan bir kule inşa etmek isteğiyle insanların bir yerde toplandıkları anlatılır. Bu, o insanlar arasında ortaya çıkan büyük bir bencilliğin ve birbirine bağımlı olmakla birleşen nefretin ifadesiydi. Kabala öğretisi tam o zamanda ve tam o durumda ortaya çıkmıştır. Bu öğreti çok basit bir şey önerir. Şu an algıladığımız realitenin dışında çok daha geniş ve yüce başka bir realite olduğunu söyler. Bu üst realitedeki güçler bizim dünyamıza uzanır ve onu yönetirler. Nesiller boyunca edindiğimiz gelişim, bizim üzerimizde çalışan ve bizi yöneten bu güçlerin farkına varmamızı sağlamaya yönelikti. Bu üst realitenin farkına vardığımızda binlerce yıllık gelişme sürecimizi sadece daha geniş bir realite algısı edinmemiz ve deneyimlememiz için olduğunu anlayacağız. Böylece yaşayıp öldüğümüz bu sınırlı durum içinde kalmayacağız. Onun yerine sonsuz, geniş ve sınırsız olan biçimiyle hayatı bileceğiz. İnsan gök kubbeyi yükseltmek için yaratılmıştır. Eski Babil'de Kalde'nin Ur şehrinde yaşayan İbrahim, insanlığın gelişim programının insanlığı yeni bir realiteyi keşfetmeye doğru dürtmek olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim sonunda fark etmiştir ki insanlığın yeryüzündeki maddesel gelişimi kendi kendine tüketecek ve insanlık dünyevi istekleri tatmin etmenin ötesinde bir şey gerektiğini keşfedecek ve bu olmadan yeryüzündeki hayat boş yere ve anlamsız olacaktır. İbrahim maddesel gelişimin sonunda manevi gelişimin başladığını ortaya çıkarmıştır. Hepimizin sahip olduğu istekleri bir kez kendisi tükettikten sonra İbrahim'in içinde hayatın amacını anlamak isteyen yepyeni bir arzu belirmiştir. Kabala'da kişinin tüm dünyevi isteklerinin toplamı kalp olarak kabul edilir. Hayatın anlamını bilme isteği ise kalpteki nokta olarak tanımlanır. kalpteki nokta, yüreklerimizde uyuyan ve bizi yukarı çeken bir arzudur. Bu yeni arzu, İbrahim'e tüm realiteyi, manevi realiteyi keşfetmenin yolunu göstermiştir. Işık, dolum. İbrahim'in öğretisi Kabala bilgeliği diye adlandırılır ve doğanın güçleri, ağının yapısını ve bizi etkileyen bu programı nasıl çalışabileceğimizi tanımlar. Kabala bilgeliği, üst dünyaların kurallarını, güçlerini ve çalışma formüllerini açıklar. Kabala, realitenin nasıl Ein Sof dünyasında başladığını ve Adam Kadmon, Atsulit, Beria, Yetzira ve Asiya dünyalarından geçerek bizim dünyamıza indiğini açıklar. Ruhların nasıl aşağı indiğini ve bu dünyada bedenler içinde kıyafetlendiğini ve nasıl kendi ruhumuzu buradan tekrar Ein Sof dünyasına yükseltip çıkarabileceğimizi anlatır. Ein Sof Dünyası. İbrahim insanlara ruhlarını nasıl bulacaklarını ve bu sayede kademeli olarak üst dünyaları deneyimleyebileceklerini öğreten ilk kabalisttir. 5 üst dünya vardır ve her birinde 5 ayrı seviye vardır. Her seviyede 5 alt seviyeye ayrılmıştır. Eğer 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpımını yaparsak tüm realiteyi keşfedene kadar hissiyatımızda, anlayışımızda ve edinimimizde yükselmemiz gereken 125 seviye olduğunu buluruz. Tüm bu süreç biz burada maddesel bedenlerimiz içindeyken gerçekleşir. Bu üst dünyalara eriştikçe realite daha geniş hale gelir ve içinde bulunduğumuz dünya üzerinde etkili olan güçleri hissederiz. Nakışla işlenmiş bir resim gibidir. Ön yüzünde resim vardır, arkasında ise öndeki resmi oluşturan ipliklerin arasındaki bağlantılar görünür. Dünyamızı ve onun içinde olanları gözlemlediğimizde sadece yüzeysel resmi gözlemlemiş oluruz. Kabala bilgeliği resmi derinlemesine görmemize yardım eder. Böylece olaylar arasındaki bağlantıları anlamaya başlarız. Olaylar neden oluyor ve biz nasıl bir unsuru başka bir unsurla etkileyebiliriz? Diğer bir deyişle, yalnız bu dünyanın görüntüsünü değil, aynı zamanda işletim sistemini de görmeye başlarız. Ancak bundan sonra yaşamımızı ve kaderimizi kontrol edebilir ve mükemmel koşula geçiş yapabiliriz. Kabala öğretisinin açıkladığı üzere hayatlarımız bize gönderilen türlü dertlerle öylesine düzenlenmiştir ki bize işletim sistemini öğrenmekten başka hiçbir seçenek bırakılmamıştır. Eğer üst boyutlara ulaşıp bizi etkileyen güçleri anlamazsak ve yaşamlarımızı bu güçler aracılığıyla idare etmezsek hayatla başa çıkamaz duruma geleceğiz. Kabala insanlık tarihinde olan her şeyi açıklar. İnsanlık neden o yönde değil de bu yönde gelişmiştir ve neden bu kadar savaş, bu kadar değişim olmuştur? Aynı zamanda geleceğe de değinir ve bu noktadan sonra nasıl gelişebileceğinizi tanımlar. Önümüzde iki yol vardır. Kötü olandan kaçmak, tarih boyunca yaptığımız gibi bizi arkamızdan dürtükleyen olumsuz güç aracılığıyla gelişmek. Bir şeylerin eksik olduğu olumsuz durumdan çıkmak ve değişmek dışında başka bir seçeneğimiz olmadığını fark edeceğiz. İyi olana doğru çekilmek. Bizi ileriye doğru çeken olumlu güç aracılığıyla gelişmek. Kabala'nın bize önerdiği şey şudur. İyi hayatı keşfederek ve bu hayata çok güzel bir macera eşliğinde nasıl ulaşacağımızı anlayarak gelişmek. Kabala bilgileri içinde bulunduğumuz durumu önceden tahmin etmişlerdi. Kabala olmadan neslimizi sürdüremeyeceğimizi biliyorlardı. Kabala'nın herkese açılacağı zaman olarak 20. yüzyılın sonunu işaret etmişlerdi. Eğer olumsuz ilerlemeden olumlu ilerlemeye geçiş yapmazsak bu öğretinin içine acımasızca itileceğimizi açıklamışlardı. Ancak sadece sosyal seviyedeki problemlerle değil, aynı zamanda volkan patlamaları, depremler, tsunamiler, kasırgalar, yangınlar, sıcak ve soğuk hava dalgaları gibi olayları içeren ekolojik seviyedeki problemlerle de yüz yüzeyiz. Bunların hepsi sadece bizi manevi gelişmemize devam etmeye zorlamak üzere gelecektir. Doğa olumlu gücü elimize almamız için bizi olumsuz güç ile sarsmaktadır. İlerlemek için öncelikle bizi etkilemek üzere buraya aşağı gelen güçleri keşfetmeliyiz. Eğer bu güçleri yönetmek istiyorsak doğanın üst sistemine nasıl erişeceğimizi öğrenmeliyiz. Hatta yaşamımızı kolaylaştıracak teknoloji geliştirirken bile önce doğayı ve onun gizli kanunlarının nasıl çalıştığını öğrenmeliyiz. Fakat Kabala daha da yüce, daha da gizli güçlerden söz ettiği için hepsini keşfetme süreci oldukça karmaşık bir süreçtir. Ama aynı zamanda da çok heyecan verici bir süreçtir. Kitabın bir sonraki bölümünde bundan söz edeceğiz. Bu bilgelik, onun tanrısallığının, onun yaratılanlarına bu dünyada ifşası olarak tanımlanan, tek ve yüce bir amaç için değişmeyen ve önceden belirlenmiş kurallarına örülmüş, sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak aşağıya uzanan bir kökler serisinden daha fazlası ya da daha eksiği değildir. Bağlası olan Kabala Bilgeliğinin Özü kitabından. Günümüzden 3800 yıl kadar öncesinden, yani İbrahim'in zamanından, günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar Kabala yalnızca İsrail insanları tarafından biliniyordu. Tapınağın yaklaşık 2000 yıl önceki yıkımından günümüz nesline kadar Kabala halktan saklı tutuldu ve Kabalistler arasında nesilden nesile gizlice aktarıldı. Kabala'nın saklı olduğu dönemde Kabala'ya birçok yanlış ön yargı yakıştırıldı. Mistisizm, büyücülük, üfürükçülük ve benzeri şeyler gibi olduğu zannedildi. Fakat gerçekte Kabala'nın ne hakkında olduğunu kimse bilmedi. Bu yüzden de yanlış anlaşıldı. Günümüzün gelişmiş endüstrisi ise Kabala ismini Kabala bilgeliğinin özü ile hiçbir ilgisi olmayan hizmet ve ürünlerin pazarlamasında kullanmaktadır. Ancak saklı olma zamanı sona ermiştir. Bugün gerçek Kabala öğretisi, yaş, cinsiyet, inanç veya ırk ayrımı olmaksızın herkesin kullanımı için ortaya çıkmıştır. Hiçbir inanç veya dine ait değildir ve onu öğrenmek isteyen kişiye hiçbir sınır veya engel koymaz. İçinde yaşadığı dünyayı anlamak isteyen, ruhunu, kaderini bilmek ve yönetmek isteyen her kadın ve erkek Kabala çalışmaya davet edilir. Eğer benim insanlarım bana kulak verselerdi, Zohar kitabını çalışmaya dalarlardı. 9 yaşındaki çocuklar bile demiştir. Kamornalı Kabalist İshak Yehuda, 19. yüzyılda. Onu takiben diğer Kabalistler de bu bilgeliğin erken yaşlardan itibaren çocuklara da öğretilmesini ve onları çevreleyen dünya, dünyayı oluşturan parçalar arasındaki ilişkiler ve dünyayı etkileyen güçler hakkında onlarla da açıklamalar verilmesini önermişlerdir. Böyle bir eğitim alan kişi kendine güven duyan, refahın kaynağıyla bağlantı korumuş, hayatının kontrolünü elinde hisseden biri olarak büyür. Böyle bir kişi bu güçleri en iyi nasıl kullanacağını bilir ve hayatın sınırsız olduğunu anlar. Kutsal Zohar, Ein Sof ile bağ kurar. Zohar kitabı, Kabala'nın temel kitabıdır. Tam olarak Kabala'nın açık bir öğreti olmaktan kapalı bir öğreti olmaya geçtiği zaman yazılmıştır. Zohar'ın yazarları dünyanın bu kitaba binlerce yıl sonra ihtiyaç duyacağını biliyorlardı. Dolayısıyla kitabı yazar yazmaz hemen sakladılar. Aslında Zohar kitabı şimdiki nesil için yazılmıştır. Üst gücü ve realitenin tamamını algılayamadığımız manevi sürgün koşullarından bizi çıkarmak içindir. Eğer durumumuzu düzeltmek istiyorsak Zohar kitabını dünyamızın temel kitabı yapmalıyız. Çünkü Zohar bir kitaptan daha fazlasıdır. Bizi üst güce bağlayan bir araçtır. Zohar'ı doğru şekilde okumayı öğrendiğimiz zaman bolluğa erişmek için onun bir araç olduğunu anlayacağız. Ve onun yardımıyla her şeyin nasıl değiştiğini göreceğiz. Zaman içinde başka bir gücün varlığını hissedeceğiz. Yüksek ve iyi bir güç. Bizi saran ve her yeri kaplayan. Sonuç olarak doğa bizi insan gelişimindeki özel bir noktaya getirdi. Yeni bir varoluş seviyesinden bir adım öncesine. Bizler manevi seviyeye niteliksel bir sıçrayış yapmak üzereyiz ve bu nedenle Kabala öğretisi ve özellikle Zohar kitabı sıçrama tahtası olarak önümüzde belirmiştir. İnsan ruhunun derinliklerinde Yaradan'ın sesi daima çağırır. Hayatın sürekli hareketi içinde şaşkınlaşan ruh, bu çağıran sesi hayatının büyük bir bölümünde duymaz. Ama bu temel, bu kök ve gerçekten insan hayatının tam kalbi olan bu sesin özü asla sökülemez. Bu sesten kurtulmak ve onu susturmak için uğraşanlarda bile bu kaçış ve susturuş sadece ruhun o yüce sesle olan içsel bağlantısını daha çok ortaya çıkarır. Bu ses onların kalplerinde mırıldanmayı ve özlem duymayı asla bırakmaz. Ondan kaçmak için harcanan tüm çabalar ve onu susturmak için kullanılan tüm yöntemler gerçekten de boşunadır. Kabalist Raina Cook. Gizli Hazine. Kabalist Yehuda Aşlak zamanımızın en büyük kabalistiydi. Zohar kitabının tanınmaya başlamasını onun çalışmalarına borçluyuz. Zohar kitabına yazdığı giriş yazısına Sulam denildiği için Kabalist Aşnak Bala Sulam, yani merdivenin sahibi diye bilinir. Bala Sulam yaşamının son yıllarında son neslin yazıları diye bilinen eserini yazdı. Bu eser aşağıdaki sözlerle başlar. Çölde kaybolmuş, aç ve susuz kalmış arkadaşlar hakkında bir hikaye vardır. İçlerinden biri bolluk içinde her şeye sahip olan bir yerleşim yeri bulur. Zavallı dostlarını hatırlar. Ancak onlardan uzak düşmüştür ve yerlerini bilmemektedir. Ne yapsın? Yüksek sesle bağırır ve boruyu çalar. Belki zavallı aç dostları sesini duyar da bu bolluk dolu yere gelirler diye. Önümüzdeki mesele de budur. Tüm insanoğlu hep beraber bu korkunç çölde kaybolduk ve şimdi kocaman bir hazine bulduk. Bu hazinenin ismi Kabala kitapları. Şimdi seçkin okuyucular, bu kitap sizin önünüzde bir dolapta durmaktadır. Kabala kitapları açık olarak ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde devlet adamlığına ve zamanın sonundaki günlerde var olacak özel ve kamusal yaşam davranışına dair bilgeliği bildirir. Bu kitapları açtığımızda zamanın sonundaki günlerde belirecek tüm iyi davranışları bulacaksınız. Ayrıca bugünün dünyevi meselelerini de düzenleyebileceğiniz iyi dersler bulacaksınız. Doğa ve biz. Bizim için en iyisi Kabalistin sözlerini kabullenmektir. Hateva yani doğa, Elohim'e yani Yaradan'a eşittir. Gematria'da. Bağlı Sulam Barış. Zohar kitabı doğa veya Elohim diye bilinen tek ve çok büyük bir sistemin içinde var olduğumuzu açıklar. Ancak biz bu sistemin sadece bir kısmını, bu dünya denen kısmı algılarız. Varlığımızın amacı bu dünyanın sınırlarını aşmak ve doğa diye bilinen sistemin yani üst gücün tümünü hissetmektir. Bu seviyeye yükseldiğimizde bolluk, sonsuz memnuniyet ve ışık ile olağanüstü bir algı ve anlayışla tüm doğada var olduğu gibi bir denge, bütünlük ve ahenk hissiyle dolacağız. Zohar, bu ödüle erişmek için ne yapmamız gerektiğini anlamamız adına doğanın davranışlarını alışılagelenden biraz daha geniş bir açıdan incelememizi önerir. Bizim dünyamız kapalı bir dünyadır. Biz tek ve genel bir sistem içinde bulunuyoruz ve bu sistemin her parçası birbirine bağlıdır. Kendimizi doğadan üstün ve her şeye kadir olarak göremeyiz. Bu, kendimizi yok etmenin en mutlak yolu olur. Doğadan kaçamayız da. Çünkü ona bağımlı bir parçayız. Bu nedenle doğanın genel kanununu öğrenmek için çalışmalı ve onunla el ele gitmeliyiz. Gelişme isteğimiz çok güzeldir. Ancak bunu doğru yolla, tüm yaratılışla uyum içinde, doğanın tüm dengesini ve ahengini bozmadan yapmalıyız. Aslında Kabala bilgeliğinin temeli budur. Doğayı gözlemlemek, tüm canlı organizmaların temelde birbirlerine özenle bakmak üzerine kurulmuş olduklarını bize gösterir. Bir canlı organizma içindeki hücreler, tüm organizmanın sağlıklı yaşamasını sağlamak amacıyla karşılıklı verme ilişkisi içinde birbirlerine bağlıdırlar. Bedendeki her bir hücre, kendi varoluşu için gereken kadarını alır ve gücünün geri kalanını organizmanın bütünlüğünü korumak için harcar. Çevresinin gereksinimini göz önünde almayan ve her şeyi kendi iyiliği için kullanan bir hücre, kanser hücresidir. Böylesi bencil bir davranış sonunda tüm organizmayı ölüme götürür. Cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerde tekil olan genel topluluğun iyiliği için davranır ve kendini bu tavır içinde tamamlar. Bu ahenkli davranış olmaksızın var olmayı sürdürmek mümkün olamazdı. Bunun tek istisnası insan toplumudur. Neden? Çünkü doğanın denge ve ahengi zorunlu kılan kanunlarının geçerli olduğu diğer seviyelerden farklı olarak doğa insanoğluna, doğanın genel ahengine kendi bilinçli seçimiyle katılabilsin diye özgür irade vermiştir. Eğer bu sistem içinde yanlış şekilde yer alırsak neden olacağımız yozlaşma yansıyarak bize geri döner ve bunu ıstırap çekerek deneyimleriz. Dolayısıyla binlerce nesil boyunca kademeli olarak doğa bizi onun tüm kanunlarını öğrenmemiz ve sonunda ona göre davranmamız gerektiğini anlamamız için yönlendirmektedir. Sorun şu ki doğanın bizi etkileyen kapsamlı gücünü yani yaradan diye bilinen sevgi ve verme gücünü hissetmemekteyiz. Bununla beraber günümüzde bilim doğanın aklı, duygusu ve her şeyi yaşatan ve yöneten çok büyük bir bilgeliği olduğunu keşfetmeye doğru ilerlemektedir. ancak egomuz bunu görmemizi istememektedir. Dünyanın bugünkü hali, doğanın sistemine karşı böyle bir körlüğün ve bilinçsizliğin daha uzun süremeyeceğinin kanıtıdır. Bala Sulam 1930'larda bu konu hakkında şöyle yazmıştır. Doğa bizi acımasızca cezalandırmasın diye onun emirlerini ve onun bizden ne talep ettiğini öğrenmek artık bizim için hayati bir önem taşımaktadır. Bala Sulam Barış Makalesi'nden. Doğanın genel kanununu keşfetmek. Başından sonuna kadar yaratılışın tüm maddesi alma arzusudur. Bala Sulam Kabala Bilgeliğine Önsöz Madde 1. Bir şeyden duygusal, zihinsel veya başka bir biçimde etkilenmemiz için onunla aynı dalga boyunda olmamız gerekir. Yani aynı niteliklere sahip olmalıyız. Örneğin, radyo dalgalarını yakalamak için alıcının verici ile aynı dalga boyunu ayarlı olması gerekir. Doğanın tüm gücü verme arzusudur. İhsan etmek, bolluk vermek. Karşıt olarak bizim doğamız ise keyif ve zevk alma arzusudur. Yalnızca kendimiz için zevk alma arzusu. Bizim doğamız ben merkezcidir. Kabala'nın da bize söylediği gibi bu şekilde yaratılmışız. Diğer bir deyişle üst güce karşıt ve onun zıttı olduğumuzdan dolayı onu hissedemeyiz. Onu hissetmek için yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Kendi doğamızı ve alma isteğimizi yok edemeyiz ve buna gerek de yoktur. Yaşamlarımıza her zamanki gibi devam etmeli fakat aynı zamanda da yeni algılama araçları edinmeliyiz. Ancak başlangıçtaki doğamıza yani almaya ek olarak bizi yeni bir doğayla yani verme tamamlayacak bir aleti nereden bulabiliriz? İşte burada Kabala bilgeliği yardımımıza yetişir. Şimdiki halde bizler alıcıyız, tüketiriz, yutarız. Eğer birine bir şey versek bile bu ancak bizim için yapmaya değer olup olmadığının ince hesabını yaptıktan sonradır. Doğamız karşılıksız bir şey vermekten bizi alıkoyar. Kazanç sağlamayacak bir eylemde bulunma enerjisini bize vermez. Eğer karşılığında 100 dolar alacaksak 50 dolar vermeye gönüllü oluruz. Belki 80 dolar bile verebiliriz. Ama 100 dolar geri almak üzere 101 dolar vermek imkansızdır. Bu temel çalışma kuralı yalnız para konusunda ya da başkalarına karşı bir eylemde değil, her şey için geçerlidir. Bala Sulam bunu şöyle açıklamıştır. Doğayı araştıranlar iyi bilirler ki eğer kişi heves duymuyorsa, kendisine bir fayda görmüyorsa en ufak bir harekette dahi bulunamaz. Örneğin kişi elini masaya koymakla daha rahat edeceğini düşündüğü için elini iskemleden masaya koyar. Eğer böyle düşünmeseydi elini hiçbir hareket yapmadan hayatının sonuna kadar iskemlede bırakırdı. Daha büyük çabalarda ise bu durum daha da geçerlidir. Bağlı Sulam Barış Makalesi'nden. Başka insanlara yardım eden insanlar bile hastane veya benzeri yerlerdeki gönüllüler gibi günün sonunda bu işi sadece kendilerine memnuniyet verdiği için yaparlar. Bağlı Sulam her toplumda her zaman %10 oranında doğuştan yardımsever insanlar olduğunu açıklar. Bu kişiler diğer insanların ihtiyaçlarına biraz daha farklı tepki verirler. Başkalarının duygularını ve acılarını sanki kendilerininmiş gibi duyumsadıkları için onlara yardım etme ihtiyacı duyarlar. Doğal olarak bu yardımseverlik eğilimi ben merkezci bir temele dayanır ve düzeltilmesi gerekir. Fakat bu gereklilik davranış genetik bilimi çalışmalarının da gösterdiği gibi gözlerden kaçmıştır. İnsanın özünde sadece kendisi için almak vardır. Doğamız gereği başkalarının yararına en ufak bir şey bile yapamayız. Başkalarına verdiğimiz zaman da sonunda yeteri kadar değerli bir ödül almayı beklemek zorunda kalırız. Bağla Sulam, Zohar'ın bitişi şerifine bir konuşmadan. Kabala bilgeliğinin üst gücü algılamada bize nasıl yardımcı olacağını anlamaya başlamak için büyümekte olan bir çocuğu göze alın. Olgunlaşma sürecinden daha doğal olan hiçbir şey yoktur. Bu nedenle bu karşılaştırma kitap boyunca bize eşlik edecektir. Bir bebek doğduğu zaman duymaya, görmeye ve tepki vermeye başlar. Onun önüne koyduğumuz örneklerden öğrenir ve gelişir. Eğer bebeği büyümesi için ormana bırakırsak hayvanları taklit edecek ve onlar gibi olacaktır. Birkaç istisnai içgüdü ve refleks dışında bizimle ilgili her şey öğrenme ile oluşur. Üst sistemi de onu hissetmesek bile aynı yolla öğrenebilir miyiz? Nasıl sözünü ettiğimiz o bebek gibi ya da sadece vermek denen yeni bir niteliğe doğmak isteyen tek bir sperm damlası gibi olabiliriz. Başka bir deyişle insan yavrusu dünyevi bir sperm damlasından gelişir. Örneklerden öğrenir ve zamanla olgun bir insan olur. Şimdi ise kalpteki nokta diye adlandırılan manevi tohum damlası o kişide belirir. Bu yeni bir arzudur. Neden yaşadığını bilmek ister. Yaşamın ötesinde var olana, yani bizi etkileyen ve hareket ettiren güce erişmek ister. Dünyevi gelişimde ego ve kişinin kendi için alma niteliği gelişir. Manevi gelişim sürecinde ise verme niteliği içimizde gelişir.